Ayrım 8. Leylekler Kibutsu. 16. Bölüm. Otomobille İstanbul'dan Türkiye'nin güneybatısına, İzmir'e indim. Orada Volkswagen'i otomobil kiralama şirketinin temsilcisine iade ettim. Adamlar otomobilin durumunu görünce yüzlerini astılarsa da broşürlerinde de iddia ettikleri gibi anlayışla davrandılar. Ondan sonra bir taksiye atlayıp Kuşadası'na, Rodos'a bir vapurun kalktığını bildiğim liman kasabasına gittim. Eylül'ün biriydi. Bir otel odasında duş yapıp üzerimi değiştirdikten sonra akşam 7:30'da gemiye bindim. Bundan böyle göze batmayacak şekilde tişört, kumaş pantolon, toprak rengi ceket giyecek, Gore-Tex şapkamı ve güneş gözlüğümü göze çarpmamak için iki ek güvenlik önlemini yanımdan ayırmayacaktım. Ne çantamda ne de dizüstü bilgisayarımda bir hasar vardı. Ellerime gelince yaralarım kabuk tutmaya başlamıştı bile. Saat tam 8'de Türk kıyılarından ayrıldık. Ertesi sabah şafak zamanı Rodos Kalesi'nin gölgesinde, bu kez İsrail'in Hayfa Limanı'na gidecek başka bir gemiye biniyordum. Akdeniz'deki yolculuk yaklaşık 24 saat sürecekti. Bu zorunlu yolculuk sırasında kendimi koyu çay içmeye zorladım. Marcel'in ilk kurşunda dağılan kafası, Yeta'nın delik deşik olmuş vücudu, bana atıldığı muhakkak mermilerden birinin isabet ettiği çingene çocuğu, bütün bu resimler hafızamdan çıkmıyordu. Benim yüzümden 3 masum öldürülmüştü. Oysa ben hala yaşıyordum. Bu haksızlığı kafamdan söküp atamıyordum. Öç alma tutkusu içimi kemiriyordu. Tuhaftır, bu mantıkta birini öldürmüş olmak bana hiç de önemli gelmiyordu. Bilinmeze doğru yürüyen, ölmeye ya da öldürmeye hazır, hedef adam olmuştum. Leylekleri sonuna kadar izlemek niyetindeydim. Olayların yanında kuşların göçü oldukça önemsiz görünüyordu. Oysa beni bu şiddetin ortasına getirip bırakan kuşlardı. Leyleklerin bütün bu olaylarda kesin bir rol oynadığından her zamankinden daha emindim. Beni öldürmeye çalışanlar Joro'nun sözünü ettiği iki Bulgar olabilir miydi? Ya kurbanımın silahı, elektrikli neşter, Raiko'nun öldürülmesiyle doğrudan ilişkili görünmüyor muydu? Gemiye binmeden önce otelden Argos merkezini aramıştım. Leylekler yollarına devam ediyorlardı. Baştaki grup İskenderun körfezine, Türkiye-Suriye sınırındaki dört yola varmıştı. Ortalamaları kuş bilimcilerin değerlendirmelerinin çok ama çok üzerindeydi. Leylekler şimdi günde 200 kilometreden fazla uçuyorlardı. Bitkinlikten Şam yakınlarında dinlenmeleri gerekecekti. Sonra da zorunlu yönde ilerleyecekler, balık çiftliklerinin kurulu olduğu gölcüklerde beslenmek üzere Celile'ye, Beyştan'a gideceklerdi. Benim de yolum buydu. Yolculuk sırasında başka sorulara da cevap aradım. Ölümü hak edecek kadar neyi öğrenmiştim? Ya beni katillere hedef gösteren kimdi? Milan Kuriç? Markus Lazarevic? Sliven çingeneleri? Yoksa baştan beri peşimdeler miydi? Ya Tek Dünya örgütü? Onun bütün bunların içinde işi ne? Kafamı kurcalayan bu sorularla uyumaya çalışıyordum. Dalgaların hışırtısını dinleyerek güvertede uykuya dalıyor, ne var ki hemen ardından uyanıp bambaşka soruların karanlığına dalıyordum. 3 Eylül sabahı saat 9'da Hayfa Limanı gergin havasıyla göründü. Liman sanayi merkezi ile konutların arasında kalmıştı. Kent aydınlık ve dingin Karmel Dağı'nın yamacında beliriyordu. Gürültülü bir kalabalığın dirsekleriyle kendine yol açarak, bağırışıp çağırışarak gidip geldiği rıhtımın kavurucu sıcağında bana macera romanlarının doğu kontuarlarını hatırlatan canlı ve kokulu, kaynayan hareketliliği hissettim. Oysa gerçek o kadar romantik değildi. İsrail savaş halindeydi. Sinirleri yıpratmaya yönelik bir savaş. Öfke ve şiddetle süslü, amansız bir savaş. Karaya ayak basar basmaz bu gerginlik yüzüme çarptı. Önce üzerim arandı. Bavulum özenle tarandı. Beyaz perdeyle kapatılan küçük bir odacıkta uzun uzadıya sorguya çekildim. Üniformalı bir kadın İngilizce sorularını peş peşe sıraladı. Hep aynı soruları, aynı sırayla. Sonra değişik bir sırayla. İsrail'e neden geldiniz? Burada kiminle buluşacaksınız? Burada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Daha önce hiç gelmiş miydiniz? Yanınızda ne var? İsrailli tanıdığınız var mı? Anlattıklarımda bir sorun vardı. Kadın leylek hikayesine inanmıyordu. İsrail'in kuşların göç yolu üzerinde olduğundan haberi yoktu. Üstelik elimde sadece gidiş bileti vardı. Neden Türkiye'den geçtiniz? Diye sordu gergince. Hangi yoldan dönmeyi düşünüyorsunuz? Diye soruyordu yardıma gelip ayakta duran bir ikincisi. 3 saatlik arama ve yinelenen sorulardan sonra gümrükten geçip İsrail topraklarına ayak basabildim. $500 şekere çevirip bir otomobil kiraladım. Küçük bir Rover. Bu iş için de Böhm'ün göndermiş olduğu kuponları kullandım. Kiralama şirketindeki kızcağız, 5 tane gitmek için izleyeceğim yolu ayrıntılarıyla anlattı. Yoldan kesinlikle ayrılmamamı öğütledi. Bakın, İsrail plakalı bir otomobille işgal altındaki bölgeye girmek çok tehlikeli olur. Filistinli çocuklar hemen taş atıp saldırmaya başlar. Kızcağıza yardımları için teşekkür edip yoldan ayrılmayacağımı söyledim. Dışarıda deniz rüzgarının uzağında sıcaklık dayanılmazdı. Otopark alev alevdi. Her şey sanki sabah güneşinin altında kavrulmuş gibiydi. Kamuflaj elbisesi giymiş, bellerinde telsiz ve erzak, ağır miğferli silahlı askerler kaldırımları arşınlıyordu. Kira anlaşmamı gösterip otoparka girdim. Otomobili buldum. Direksiyon ve koltuklar dokunulmayacak kadar ısınmıştı. Camları kapatıp havalandırmayı çalıştırdım. Fransızca hazırlanmış rehbere bakıp izleyeceğim yolu kontrol ettim. Hayfa batıda, Beyştan ise doğuda. Ürdün sınırının yakınındaydı. Kısacası 100 kilometre boyunca bir baştan bir başa Celile'yi geçecektim. Celile. Başka zaman olsa kuşkusuz bu isim beni uzun düşlere daldırırdı. Bu efsanevi mekanın, kutsal kitabın beşiği, bu masalsı toprakların tadını doyasıya çıkarmak isterdim. Hareket edip doğuya yöneldim. Temasa geçeceğim 2 kişi vardı. Beyştan yakınında Neve Eytan kibutsunda yaralı leylekleri tedavi eden İdo Gabor adlı bir kuş bilimci ile Ben Gurion Havaalanı'nın yakınlarında kurulu Doğayı Koruma Derneği adlı büyük laboratuvarın yöneticisi Jos Lenfet. Çevremdeki görüntü çöl kuraklığı ile çok yeni kentlerin yapay konukseverliği arasında kararsızdı. Bazen develerini güden bir çobana rastlıyordum. Göz kamaştırıcı aydınlıkta kahverengi gömleğini hayvanlarının postundan ayırt etmek kolay olmuyordu. Bazen de beyazlıklarıyla göz alan aydınlık ve modern sitelerle karşılaşıyordum. Manzara şimdilik fazla hoşuma gitmemişti. Beni en çok şaşırtan ışık oluyordu. Geniş, saf ve titreşimli ışık bir yandan olağanüstü parlak ve ürperteli bir füzyon oluştururken bir yandan da tüm çevreyi ateşe vermiş dev bir soluk gibiydi. Öğleye doğru bir aşevinin önünde durdum. Gölgeye yerleştim, çay içtim. Fazla şekerli çöreklerden yedim. Birkaç kez telefondan Gabor'a ulaşmaya çalıştım. Ne var ki cevap alamadım. Saat 1:30'da yola devam edip şansımı daha sonra denemeye karar verdim. 1 saat kadar sonra Beyştan kibutsuna varmıştım. Kusursuz 3 köy geniş tarlaları çevreliyordu. Elimdeki rehber kibutslardan bol bol söz ediyor, bunları üretim araçlarının kolektif mülkiyete ve kolektif tüketime dayalı olduğu, ücretinse çalışmayla doğrudan bir ilişkisi olmadığı topluluklar olarak tanımlıyordu. Yazı şöyle bitiyordu. Kibutsun zirai politikası etkinliği nedeniyle dünyanın 4 köşesinde hayranlık uyandırmakta ve incelenmektedir. Ne tarafa gittiğimi pek bilmeden yeşil topraklar boyunca ilerledim. Sonunda Neve Eytan kibutsunu buldum. Burayı balık çiftliklerinden kirli sarı yüzeyleri yer yer güneş ışınlarını yansıtan dikdörtgen havuzlardan tanıdım. Saat 3 olmuştu. Sıcaklık aman vermiyordu. Özenle hazırlanmış beyaz evlerden oluşan köye girdim. Sokaklar çiçek tarhlarıyla süslenmişti. Çitlerin ardında yüzme havuzlarının mavimsi yüzeyleri görünüyordu. Ama her yer ıssızdı. Tek bir canlı bile yoktu. Sokakta dolaşan bir köpek bile. Balık havuzlarının bulunduğu yere gitmeye karar verdim. Dar bir vadi boyunca ilerleyen küçük bir yola girdim. Havuzlar aşağıda karanlık sularını sergiliyordu. Güneşin altında çalışan kadınlar ve erkekler vardı. Yokuşu yayan indim. Beni acı ve uyarıcı balık kokusuna karışmış, kavrulmuş, kuru ağaç kokusu karşıladı. Kulakları sağır edici bir motor gürültüsü göğü inletiyordu. Bir traktöre binmiş iki erkek balık kasalarını yüklüyordu. "Şalom!" diye seslendim. Dudaklarımda tebessüm. Adamlar bir kelime etmeden açık renkli gözlerini bana diktiler. Biri kemerinde içinde bir tabancanın kabzası görünen deri bir kılıf taşıyordu. İngilizce kendimi tanıttım ve İdo Gabor'u tanıyıp tanımadıklarını sordum. Yüz ifadeleri daha da sertleşti. Adamın sağ eli tabancasının kabzasına uzandı. Tek bir kelime etmeksizin traktör gürültüsünü bastırmak için haykırarak geliş nedenimi anlattım. Leylek tutkunuydum. Onları burada izlemek için 3000 kilometre yol gelmiştim. Şimdi de İdo'nun beni leyleklerin konduğu yere götürmesini istiyordum. Adamlar sessizce birbirlerine baktılar. Sonunda silahsız olanı 200 metre kadar ötede havuzlardan birinin başında çalışan bir kadını gösterdi. Teşekkür edip uzaktaki kişiye doğru yürüdüm. Gözlerinin otomatik bir silahın arpacığı gibi beni izlediğini hissediyordum. Yaklaşıp bir kez daha "Şalom" dedim. Kadın doğruldu. Yaklaşık 30 yaşlarında genç bir kadındı. 1.75'ten daha uzundu. Vücudu güneşte unutulmuş deri bir koşum gibi kuru ve sertti. Uzun perçemleri hüzünlü ve sivri yüzünün çevresinde uçuşuyordu. Bana doğrulmuş bakışları küçümseme ve korku doluydu. Gözlerinin rengini söyleyemeyeceğim ama kaşları gözlerine titreşimli bir parıltı veriyordu. Güneşin dalgaların sırtında açtığı yarıklar, ılık akşamlar boyunca toprağı ıslatan testilerdeki suyun aydınlık kıvılcımı gibi. Üzerinde çamurlu bir tişört, ayaklarında da lastik çizmeler vardı. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu İngilizce. Yine leylekler, yolculuk ve İdo hikayesini tekrarladım. Hiçbir şey söylemeden birden çömeldi. İşe koyulup elindeki ağır kepçeyi karanlık sulara daldırdı. Hareketleri beceriksizceydi. Beni tepeden tırnağa kadar titreten bir kuş iskeleti gibi. Birkaç saniye bekleyip sordum. "Bir şey mi oldu?" Kadın doğruldu. Bu kez Fransızca cevap verdi. "İdo öldü." Göç yolu kan yoluydu. Yüreğimde bir boşluk, kekeledim. "Öldü mü? Ne zaman?" "Yaklaşık 4 ay önce. Leylekler dönmüştü." "Nasıl öldü?" "Öldürüldü. Bu konuda konuşmak istemiyorum." "Özür dilerim, bilmiyordum. Eşi misiniz?" "Kız kardeşiyim." Kadın yeniden eğildi. Kepçesiyle balıkları izledi. İdo Gabor, Rayko'dan kısa bir süre sonra öldürülmüştü. Bir ceset daha. Bir esrar daha. Bir de leyleklerin yolunun doğruca cehenneme bilet kestiği. Rüzgarın perçemlerini dağıttığı İsrailli kadına baktım. Bu kez durup soran oydu. "Leylekleri mi görmek istiyorsunuz?" "Bakın." Parantez içinde bu ölüm tarlasının ortasında isteğim gülünçtü. "Tabii, çok isterdim. İdo leylekleri tedavi ederdi." "Biliyorum, onun için. Akşam olunca tepelerin ötesine gelirler." Ufka bakıp mırıldandı. "Saat 6'da kibutsta bekleyin beni. Sizi götürürüm." "Kibutsu bilmiyorum ki." "Küçük meydanın yakınında bir çeşme göreceksiniz. Kuş meraklıları o mahallede oturur." "Teşekkür ederim." "Sara." "Teşekkür ederim Sara. Benim adım Louis Antoch." "Shalom Louis." İki adamın düşmanca bakışları altında patikaya girdim. Gözlerim güneşten kamaşmış, aklım bu yeni ölümden karışmış, bir uyur gezer gibi yürüyordum. Oysa o anda sadece bir şey düşünüyordum. Sara'nın damarlarımda bir ateş gibi dolaşan, güneşin altında parlayan perçemlerini. Silahın tıkırtısını duyunca irkilerek uyandım. Gözlerimi açtım. Kibbutz'un küçük meydanında otomobilimde uyuyakalmıştım. Çevremde sivil erkekler üzerime gerçek bir cephanelik çevirmişlerdi. Kahverengi sakallı devler, pembe yanaklı sarışınlar vardı. Kendi aralarında gırtlaktan gelme seslerden arınmış bir doğu dili İbranice konuşuyorlardı. Çoğunun başı takkeliydi. Arabanın içine araştırıcı gözlerle bakıyorlardı. İngilizce haykırıyorlardı. Kimsin? Buraya neden geldin? Devlerden biri yumruğuyla cama vurup bağırdı. Camı aç, pasaport! Söylediklerini desteklemek istercesine tüfeğinin namlusuna bir kurşun sürdü. Usulca pencereyi açıp pasaportumu uzattım. Adam pasaportumu elimden kaparcasına aldı. Gözünü benden ayırmaksızın bir yardımcısına uzattı. Kağıtlarım elden ele dolaşıyordu. Birden bir ses duyuldu. İnce ve sert bir kadın sesi. Çevremdekiler açıldı. Devlerin arasında dirsekleriyle kendine yol açmaya çalışan Sara'yı gördüm. Haykırarak adamları itekliyor, elleriyle silahlarına vuruyor, çığlıklar, küfürler, homurtular çıkarıyordu. Pasaportumu aldı. Saldırganları azarlamaya ara vermeksizin bana uzattı. Sonunda adamlar döndü. Ayaklarını sürüyerek, homurdanarak uzaklaştılar. Sara bana dönüp Fransızca açıkladı. Burada herkes biraz gergin. Bir hafta kadar önce kibbutz yakınındaki askeri kampta 4 Arap bizden 3 kişiyi öldürdü. Uykuları sırasında yabayla. Binebilir miyim? 10 dakika gittik. Manzara, çeltik tarlası, yeşilli yüksek otlar arasına yerleştirilmiş karanlık balık havuzlarıyla doluydu. Birden başka bir vadinin kenarına vardık. Gördüklerimin gerçek olduğunu anlamak için gözlerimi ovuşturmam gerekti. Binlerce leyleğin kapladığı bataklıklar göz alabildiğine uzanıyordu. Her yanda hareket eden, şahlanan, uçan beyaz tüyler, gaga uçları, on binlerce leylek. Ağaçlar ağırlıklarının altında eğiliyordu. Sular her kuşun istekle, hırsla doyurduğu ıslak vücutlar. Eğik boyunlar ve karmaşık hareketten başka bir şey değildi. Leylekler yarı kanat boyu sularda yürüyor, hızlı, çabuk, balıkları sivri gagalarıyla yakalıyorlardı. Alsace kuşlarına hiç benzemiyorlardı. Sıska, kararmış görünüyorlardı. Onlar için tüylerini taramak ya da özenle yuvalarını düzeltmek söz konusu değildi artık. Onları ilgilendiren tek bir şey vardı, gününde ve saatinde Afrika'ya varmak. Bilimsel açıdan da gerçekten hiç kimsenin görmediği bir durumla karşı karşıyaydım. Avrupalı kuş bilimciler, leyleklerin kesinlikle balık avlamadıklarını, sadece etle beslendiklerini söylüyorlardı. Otomobil yerdeki karıklarda kaymaya başlamıştı. Arabadan indik. Sara sadece "Leylekler kibbutzu," dedi. "Buraya her gün binlercesi gelir. Necef çölüne meydan okumadan önce burada güçlerini toplarlar." Elde dürbün kuşları uzun uzun inceledim. İçlerinden birinin ayağında halka olup olmadığını görebilmek mümkün değildi. Tepemizde hem hafif hem de baş döndürücü bir esinti hissettim. Bakışlarımı kaldırdım. Koca sürüler boşluk bırakmadan alçaktan uçuyorlardı. Her leylek mavi bir taç giymiş gibi kendi rotasını izliyor, kavurucu havada kayıyordu. Leylekler ülkesinin ortasındaydık. Kurumuş otların üzerine oturduk. Sara dizlerini büküp kollarını bacaklarına doladı. Sonra da çenesini dizlerine dayadı. Sandığım kadar güzel değildi. Çok sert yüzü güneşten kurumuşa benziyordu. Elmacık kemikleri taş parçaları gibi çıkıktı. Oysa bakışları tüyleriyle kalbinizin derinliklerini okşayan bir kuşa benziyordu. İdo her akşam buraya gelirdi, dedi Sara. Yayan gelir, bataklıkları gezerdi. Yaralı ya da bitkin leylekleri toplar, ya burada tedavi eder ya da eve getirirdi. Garajda bunun için bir yer ayırmıştı. Kuşlar için bir çeşit hastane. Bütün leylekler buradan mı geçer? Hepsi, istisnasız hepsi. Balık havuzlarından beslenmek için yollarını değiştirdiler. İdo size geçen baharda kaybolan leyleklerden bahsetti mi? Sara birden senli benli konuşmaya başladı. Ne demek istiyorsun? Bu yıl Afrika'dan gelen leyleklerin sayısı her zamankinden daha azdı. İdo'nun bu gerçeği kaçırdığını sanmam. Bana bir şey söylemedi. İdo'nun da Raiko gibi günlük tutup tutmadığını merak ettim. Bir de Max Böhm için çalışıp çalışmadığını. Çok iyi Fransızca konuşuyorsun. Büyük annem ve büyük babam senin ülkende doğmuşlar. Savaştan sonra Fransa'ya dönmek istememişler. Beyştan kibutsunu kuranlar onlar. Burası harika bir yer. Belki ben Tel Aviv'deki eğitimim dışında hep burada yaşadım. İbranice, Fransızca ve İngilizce biliyorum. 1987 yılında fizik master'ı yaptım. Bu kadar çalışma ne için? Haftanın 6 günü sabahın 3'ünde kalkıp bok kokulu sularda batıp çıkmak için. Gitmek mi istiyorsun? Neyle? Burada komünist sistemde yaşıyoruz. Herkes aynı miktarda kazanıyor. Yani hiç. Sara başını kızılımsı gökte uçuşan kuşlara kaldırdı. Güneşin son ışınlarından korunmak için elini siper etti. Bu gölgenin altında gözleri kuyunun dibindeki su gibi parlıyordu. Bizde leylekler çok eski bir geleneğe aittir. Yeremya, İsrailoğullarını harekete geçirmek için şöyle der. Savaşa atılan bir at gibi, hepsi yarışlarına döner. Gökteki leylekler bile mevsimini bilir. Kumru, kırlangıç ve turna, onun göçünü izlerler. Bunun anlamı ne? Sara, kuşları izlemeyi sürdürürken omuz silkti. Benim de zamanımı beklediğim. 17. bölüm. Akşam yemeği çok keyifliydi. Sara beni yemeğe davet etmişti. Kendimi bu beklenmedik anın yumuşaklığına kaptırmış, başka hiçbir şey düşünmüyordum. Batan güneşin kırmızı ve pembe şeritlerinin karşısında Sara'nın evinin bahçesinde yiyorduk. Bana yine o pidelerden, hani beklenmedik güzelliklere açılan o yuvarlak, çok yassı çöreklerden öneriyordu. Her seferinde de ağzım dolu kabul ediyordum. İsrail yemeklerinden bana çekici gelebilecek her şey vardı. Et çok pahalı olduğundan insanlar daha çok süt ürünleriyle ve sebzeyle besleniyorlardı. En önemlisi, Sara benim için kokulu Çin çayı hazırlamış, bütün saflığıyla ikram ediyordu. Sara 28 yaşındaydı. Şiddet dolu düşünceleri ve perileri andıran tavırları vardı. Bana İsrail'i anlattı. Tatlı sesi hoşnutsuzluğuyla zıttı. Sara vaat edilmiş topraklar düşüyle ne yapacağını bilemiyordu. Yahudi halkının aşırılıklarından, parçalanmış bir ülkede bunca haksızlıkla, bunca şiddetle sonuçlanan toprak tutkusundan, haklılık duygusundan yakınıyordu. Her iki tarafında yaptığı zulümlerden söz etti. Kolları bacakları kırılmış Araplar, hançerlenmiş Yahudi çocukları, İsrail'in oldukça farklı bir tablosunu çizdi. Ona göre İbrani devleti gerçek bir savaş laboratuvarıydı. Her zaman bir dinleme yöntemi, bir teknolojik silah ya da bir baskı aracı hep bir adım öndeydi. Bana kibbutz'daki hayatından, güç çalışma koşullarından, birlikte yenen yemeklerden, herkesi ilgilendirecek kararlar almak için cumartesileri yapılan akşam toplantılarından bahsetti. Her günün bir öncekine benzediği, bir sonraki günün de hiç farklı olmayacağı o toplu yaşamdan. Komün hayatının ikiyüzlülüğüne, sıkıntılarına, alttan alta yayılan kıskançlıklarına değindi. Öte yandan kibbutz'un zirai etkinliğini anlatıyor, büyük anne ve büyük babasından, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk komünlerin kurucusu Sefarad kökenli öncülerden söz ediyordu. İş başında ölmüş, anne ve babasının cesaretini, heyecanını ve iradesini anlatıyordu. Böylesi anlarda Sara sanki Yahudi ile kadın, ideal ile bireycilik savaşıyormuş gibi ifade ediyordu duygularını. Uzun elleri akşamın serinliğine adım adım uzanıyor, içinde kaynayan fikirleri açıklıyordu. Sonra bana çalışmalarımı, geçmişimi, Paris'teki yaşantımı sordu. Yıllar süren eğitimimi özetledim. Bundan böyle kendimi kuş bilime verdiğimi söyledim. Seyahatimi anlattım. Leylekleri, İsrail üzerinden geçişleri sırasında izlemek istediğimi tekrarladım. Bu sabit fikir onu şaşırtmıyordu. Beit Şan kibutsu, dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş kuş meraklılarının buluşma yeriydi. Avrupa'nın ve Amerika'nın dört bir yanından gelip göç boyunca buraya yerleşen, günlerini elde dürbünler ve teleobjektifler, o kuşları izlemekle geçiren amatörler. Saat 11 oldu. Sonunda İdo'nun ölümü konusuna girmeye karar verdim. Sara beni önce bakışlarıyla dondurdu. Sonra da buz gibi bir sesle konuştu. İdo bundan 4 ay önce bataklıkta leylekleri tedavi ettiği sırada öldürüldü. Araplar apansız bastırmış. Bir ağaca bağlayıp işkence etmişler. Çenesini kırana dek taşlarla yüzüne vurmuşlar. Boğazı diş ve kemik kırıklarıyla doluydu. El ve ayak parmaklarını da kırmışlar. Sonra da soyup koyun kırpma makinesiyle parçalamışlar. Cesedi bulduğumuzda geriye sadece iyi oturtulmamış bir maskeye benzeyen yüz derisi kalmıştı. İç organları ayaklarının dibindeydi. Kuşlar cesedi parçalamaya başlamışlardı. Gece kesinlikle sessizdi. Araplardan söz ettin. Suçlular bulundu mu? Sana daha önce de bahsettiğim dört Arap'tan şüpheleniyorlar. Askerleri öldürenlerden. Tutuklanabildiler mi? Öldüler. Biz burada kendi hesabımızı kendimiz görürüz. Araplar sık sık sivillere saldırırlar mı? Burada pek sayılmazlar. Ya da bu akşam gördüğün gibi aktif olarak çalışan köylüleri düşman bilirler. İdo faal miydi? Hiç değildi. Tabii bu son senelerde biraz değişmişti. Silahlar, hücum tüfekleri, muştalar, en tuhafı da susturucular edinmişti. Silahlarıyla birlikte günlerce ortadan kaybolduğu olurdu. Bataklıklara gitmiyordu artık. Öfkeli, geçimsiz biri olmuştu. Ya birden heyecanlanıyor ya da saatlerce sessizce oturuyordu. İdo kibbutz hayatından hoşlanıyor muydu? Sara acı ve iç karartıcı bir kahkaha attı. İdo benim gibi değildi Louis. O balıklardan, havuzlardan hoşlanıyordu. Bataklıkları, leylekleri severdi. Gecenin karanlığında üstü başı çamur içinde, ellerinde tüyleri yoluk kuşlarla gelip garajdaki hastanesine kapanmaktan hoşlanırdı. Parantez içinde Sara yine keyifsiz bir kahkaha attı. Ama beni her şeyden çok severdi. Bu cehennemden kurtulabilmemiz için bir yol arıyordu. Sara bir an durakladı. Omuz silkti. Sonra da masayı toplamaya girişti. Bir yandan da konuşmasını sürdürüyordu. Aslına bakarsan İdo'nun buradan ayrılmaya hiç niyeti yoktu diye düşünüyorum. Burada son derece mutluydu. Gök, leylekler, bir de ben. Onun gözünde kibbutz'un asıl gücü buydu. Beni ellerinin altında bulundurmak. Ne demek istiyorsun? Söylediğimi. Beni elinin altında bulundurmak. Sara eli kolu dolu eve girdi. Masayı toplamasına yardım ettim. Mutfağa çeki düzen verirken oturma odasında gezindim biraz. Sara'nın evi küçük ve beyazdı. Görebildiğim kadarıyla bu oturma odası bir de koridor boyunca biri Sara'nın, biri de İdo'nun yatak odaları vardı. Bir fotoğrafta geniş omuzlu bir gencin resmini gördüm. Güneşten bronzlaşmış yüzü canlıydı. Görünüşünde de tatlılık ve sağlık yayıyordu. İdo Sara'ya benziyordu. Aynı kaşlar, aynı elmacık kemikleri. Oysa Sara'nın sıskalığı ve gerginliği İdo'da canlılığa dönüşmüştü. Resimdeki İdo, Sara'dan daha genç, 23-24 yaşlarında görünüyordu. Sara mutfaktan çıktı. Bahçeye döndük. Yanında getirdiği teneke kutuyu açtı. İçer misin? Sigara mı? Hayır, ot. Hayır, içmem. Pek şaşırmadım. Değişik bir adamsın, Louis. Sen bana bakma, eğer içeceksen. Bu sadece paylaşıldığında keyif verir, dedi Sara, kutuyu kapatarak. Sustu. Sonra kısa bir an beni süzdü. Şimdi Louis, burada gerçekten ne yaptığını anlatacaksın. Kuş meraklısına benzemiyorsun hiç. Onları iyi tanırım. Kuştan başka bir şey konuşmayan, kafaları havada bir takım kaçıklar. Oysa sen leylekler dışında kuşlar hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Sen de izledikçe izlenen bir adam gözleri var. Nesin sen Louis? Aynasız mı? Gazeteci mi? Burada goylardan çekiniriz. Parantez içinde Sara sesini alçalttı. Yine de sana yardıma hazırım. Bana neyin peşinde olduğunu söyle. Bir an düşündüm. Sonra hiç tereddüt etmeden her şeyi anlattım. Kaybedecek neyim vardı? Böylesine içimi dökmek içimi rahatlatıyordu. Max Böhm'ün ölmeden kısa bir süre önce bana verdiği ilginç görevi anlattım. Ona leyleklerden, göklerde süzülürken birden kabusa dönüşen o tertemiz araştırmadan bahsettim. Bulgaristan'da geçirdiğim son 48 saatten. Rayko Nikolic'in nasıl öldürüldüğünü anlattım. Marcel'in, Yeta'nın, bir de o zavallı çocuğun nasıl öldürüldüğünü. Sonra da antreponun içinde tanımadığım birinin elimdeki cam kırığıyla nasıl gırtlağını kestiğimi anlattım. Öteki alçağın ve onlara öldürme emri verenlerin maskelerini düşürmeye kararlı olduğumu söyledim. En sonunda da Tek Dünya'dan, Dumas'tan, Kuriç'ten ve Jora'dan söz ettim. Elektrikli neşter, Rayko'nun çalınan yüreği, Max Böhm'ün esrarlı kalp nakli. Her şey kafamda karmakarışıktı. Bütün bunlar çok tuhaf, diye bitirdim sözümü. Ama bu işin anahtarının leyleklerde olduğundan eminim. Ta başından beri Böhm'ün leyleklerini bulmanın dışında bir amacı olduğunu düşündüm. Kaldı ki kuşların güzergahı üzerinde cinayet ardına cinayet işleniyor. Kardeşimin ölümünün bu anlattıklarınla bir ilgisi var mı? Olabilir. Biraz fazlasını anlatman gerek. Dosya Şinbet'in ellerinde. Artık görmem mümkün değil. Ya cesedi bulanlar? Ağzından tek bir söz bile alamazsın. Özür dilerim Sara, ama sen cesedi gördün mü? Hayır. Sana göre, parantez içinde bir an tereddüt ettim. Sana göre bazı organları eksik olabilir miydi? Ne demek bu? Göğüs kafesinin içinde bir eksik var mıydı? Sara'nın yüzü karardı. İç organlarından çoğu kuşlara yem olmuştu. Tek bildiğim bu. Cesedini şafak vakti bulmuşlar. 16 Mayıs sabahı. Ayağa kalkıp bahçede birkaç adım attım. İdo'nun ölümünün yumakta yeni bir düğüm, dehşet yolunda yeni bir basamak olduğundan şüphem yoktu. Oysa hala karanlıktaydım. Mutlak karanlıkta. Anlattıklarından hiçbir şey anlamadım Louis. Ama benim de sana söyleyeceklerim var. Yerime oturdum. Cebimden küçük not defterimi çıkardım. Birincisi, İdo bir şeyler bulmuştu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama durmadan çok zengin olacağımızı, yakında Avrupa'ya gideceğimizi söylüyordu. Başlangıçta saçmaladığını düşünüp fazla önemsemedim. İdo'nun bunları beni sevindirmek için uydurduğunu sandım. Bu söyledikleri ne zaman başladı? Mart başı galiba. Bir akşam son derece heyecanlı eve döndü. Beni kucaklayıp bavullarımı hazırlayabileceğimi söyledi. Yüzüne tükürdüm. Benimle alay edilmesinden hiç hoşlanmam. Nereden geliyormuş? Sara omuz silkti. Nereden olacak? Bataklıklardan tabii. İdo'dan geriye bir kağıt parçası, bir not da mı kalmadı? Her şey bahçedeki garajda. Bir şey daha. Tek Dünya örgütü buralarda son derece faaldir. Birleşmiş Milletler'le birlikte, özellikle de Filistin kamplarında çalışıyorlar. Ne yapıyorlar orada? Arap çocuklarını tedavi ediyorlar. Yiyecek ve ilaç dağıtıyorlar. İsrail'de o örgüt hakkında hep iyi şeyler söylenir. Üzerinde herkesin birleştiği ender örgütlerden biridir. Her ayrıntıyı not ettim. Sara başını yana eğip bana baktı. Louis, bütün bunları neden yapıyorsun? Neden polise haber vermiyorsun? Hangi polise? Hangi ülkede? Hem hangi cinayeti? Kaldı ki bu konuyu soruşturan bir polis var. Harv Dumas. Gerçek amacını hala anlayamadığım tuhaf bir aynasız. Ama burada yalnızım. Yalnız ve kararlı. Birden ben kaçmaya fırsat bulamadan Sara ellerimi tuttu. Hiçbir şey hissetmedim. Ne iğrenme, ne utanma, ne de ölü parmaklarımın üzerindeki sıcaklığını. Sargılarımı çözdü, parmaklarını yara izlerinin üzerinde gezdirdi. Sonra yüzünde müstehcen bir tebessüm belirdi. Nihayet düşüncelerimizin altına kayar gibi uzun uzun bana bakarak sözlerin artık geride kaldığını anlattı.